25. ayrım, sayfa 231. Sinop'tan dönüşte birkaç ay Figen'in evinde oturmuşlar. O yıl başında sonradan da Etiler'de yeni bitmiş geniş bir daire alarak taşınmışlardı. Şimdi de orada oturuyorlardı. Piyanoyu da getirmişti Figen. Ama evde bir aksesuar olarak bulunmak dışında işe yaramamıştı uzun yıllar. Armağan Figen'in piyano çalmasından değil, çalabiliyor olması düşüncesinden hoşlanır görünmüş, hiç desteklememişti onu. Filiz küçükken bir ara ders aldırmışlar. Sonra araya başka olaylar girmiş öylece kalmıştı. Şimdi Filiz'in cazcı sevgilisinin işine yarıyordu o piyano işte. Filiz 78'in sonunda ülkenin en karanlık günlerinde doğmuştu. Cinayetlerin, toplu kıyımların doğruya tırmandığı, siyasi boşluğun, karmaşanın ülkeyi göz gözü görmez hale getirdiği dönemde. Televizyon ekranlarına, gazetelerin baş sayfalarına yansıyan kabus görüntülerini lohusa yatağından izlemek zorunda kalmıştı Figen. Ve sokaklarda ölümün kol gezdiği o yılları hatırlamak bile istemiyordu şimdi. İyi bir anne olamadığını düşünürdü bazen. Oysa ne kadar çok istemişti anne olmayı ve ne çok sevmişti kızını. Ama çok işi vardı. Gündüz okuldaydı. Geceleri de ya kağıt okuyor ya da dergiler için dış basından yazılar çeviriyordu. Sonra okulda yönetici olmuş, çeviri işini bırakmıştı. Sürekli değişen bakıcı kadınlarla büyümüştü Filiz. Güzel, sağlıklı bir çocuktu. Figen ona nasıl davranması gerektiğini düşünmüyordu uzun boylu. Doğal akışına bırakmaktan yanaydı gelişimini. Bebekliğinde bile eğer bir sıkıntı yoksa bırakırdı ağlasın. Telaşla, aşırı titizlik ve düşkünlükle çocuk büyütmekten yana değildi. Armağan ise tam tersine çocuk biraz öksürse doktorlara koşturuyor, kakasının renginden kaygılara kapılıyor, her kaprisine göz kulak kesiliyordu. Henüz 3 yaşına gelmeden babasının kendisine olan zaafını fark etmiş ve bunu kullanmaya başlamıştı Filiz. Yalancıktan ağlamalar, tutturmalar, ilgi çekmek için hasta numaraları yapmalar. Hepsi vardı. Armağan, Figen'i taş kalpli bir anne olmakla suçluyordu. O da çocuğun önüne tartışmasınlar diye çoğu kez alttan almak zorunda kalıyordu. Kuşkusuz bu durum Armağan'ın haklı olduğu kanısı uyandırıyordu. Gerçekte güzel, sağlıklı, zeki bir kızdı ama sorunları yakınarak, kendini acındırarak çözmeye alışmıştı. Armağan'a karşı kurbanı oynamaktan hoşlanıyordu hala. Figen kocasının kızına da anlaşılmaz bir suçluluk duygusuyla yaklaştığını ve sürekli bir ödün verme gayreti içinde olduğunu seziyordu. Onunla yeterince ve gerçek anlamda ilgilenmiyordu. Gene de kızın gözüne sorun çözen anne despot ve bağışlanamaz, dışarıdaki baba ise melek görünüyordu. Figen, kurallar vardır. Saygılı, bilgili, bağımsız ama sorumlu olmak gerekir. İlkeleri çerçevesinde yönlendirmeye çalışmıştı Filiz'i. Armağan ise bütün donanımına karşın bir küçük burjuva piçi yaratmıştı ondan. 80 sonbaharında Armağan, ihbar üzerine gözaltına alınmış, bir ay kadar gözaltında kaldıktan sonra salınmıştı. Sonra da askeri yönetimin ünlü 1402 sayılı yasasıyla üniversiteden uzaklaştırılmıştı. Birkaç yıl zor günler yaşamışlar, ekonomik açıdan sıkıntılı dönemler geçirmişlerdi. Armağan yabancı dil derslerini bile vermemişti ortaokul çocuklarına. Yeniden üniversitedeki görevine döndükten sonra da belli bir düzeyin üstünde ama hep hesaplı kitaplı yaşamışlardı. Yakınmadan, sorun etmeden, doğal, gösterişsiz bir yaşamları vardı. Daha doğrusu denge sağlamaya çalışan, özveri gösteren hep Figen'di. Armağan iyi cins pahalı giysileri severdi. Kendisine en güzel ayakkabıları, takımları, kazakları alır, kazandığını daha çok kendi için harcardı. Figen'in ne giydiği, eve ne harcadığı, faturaları nasıl ödediğiyle ise pek az ilgilenirdi. Bu bencillik, bu sorumsuzluk karşısında yıllarca susmuştu Figen. Armağan'dan kurtulmanın o kadar zor olmadığını düşündü içinden. İçinde bir dalgalanma oldu. Yetişkin biriydi. Hem seçenekleri vardı, hem de sonuçlarını katlanabilecek gücü. Armağan bu kararı karşı çıkmayacak, onurlu davranacak, asla ödün vermeyecekti biliyordu Figen. Ansızın, kızgınlığın gerisindeki alanda, bunca yıllık birlikteliğin çöküşünün getirdiği boşluktan daha büyük, daha yakıcı bir boşluk açıldığını hissetti. Bir şey kaybetmiş gibi bakındı çevresine. Armağan'la yaşadığı süre boyunca yetinebildiği ama şimdi vazgeçmek üzere olduğu şeyin ne olduğunu bulmaya çalıştı. Bir adamı 23 yıldır sevmenin içinde biriktirdiği duyguları hatırlamıştı. Kalbi birden büyümüştü sanki ve acı veriyordu. Armağan'ı küçük, haylaz, cesur ve çaresiz bir çocuk, dünyaya tek başına karşı koyan, yenilgi ve bozgunlar karşısında boyun eğmemeye çalışan kimsesiz biri olarak gördü bir an. Görüşleri insani bir içerik ve geleceğe yönelik sarsılmaz umutlar taşıyan bir öze sahipti. ve ona ne kadar kızarsa kızsın, başarı şansı olmasa da gözü pek bir biçimde savunduğu değerlerin insanın ruh soyluluğunun ön koşulu olduğunu yadsıyamazdı. Onu bu yüzden sevdim en çok diye düşündü iç yanarak. Çok sevmekle de eksik ya da olumsuz yanlarını aşabileceğini sandım. Hiç umut yok muydu? Yeniden başlamak için küçücük bir tutamak yok muydu? Kalkıp pencereye gitti. Perdeyi biraz çekti. Bahçeye baktı. Görünüm aynıydı ama ışık değişmekteydi. Öğle sonuydu artık ve hafifçe koyulmaya başlamıştı gölgeler. Bitkiler yaklaşan sonbaharı hissediyorlardı kuşkusuz. Yemyeşildiler hala. İçten içe solmaya, kurumaya hazırlanıyorlardı. Sonbahar, sonra kış gelecek ve doğa kendince önlemler alarak varlığını sürdürecekti. Şenliği hatırladı. Ne giyecekti akşama? Aman sen de dedi, bulurum bir şey. Demek Gülcan da gelecekti. Sevindi. Belki İlhan onu almaya giderken ben de takılırım diye düşündü. Öteki odaya geçti. Valizi yatağın üstünde duruyor. Sabah zaman bulamamıştı giysilerini boşaltıp dolaba asmaya. Akşam için uygun bir şey var mıydı işlerinde acaba? Valizi açtı, giysilerini dolaba asmaya başladı. Bir hafta kadar kalacaktı otelde. Bu sabah giydiği bikini balkonda kurutma telinde asılıydı. İki bikini getirmişti gelirken. Tek parça mayosu yoktu. Armağan Bey katlanacaktı bikinisine, ne yapalım? Hala ne kadar önemsiyordu onu diye şaştı kendine. Armağanı değil, görünüşünü dikkate alıyorum aslında diye düşündü. Biri sana yaşlandığını söylüyorsa bir gerçek payı olmalı bunda. Bedeni payını alıyordu tabi zamandan, doğanın döngüsünden. Eskisi kadar taze ve güzel değildi. Haklıydı Armağan. Artık bikini giymese iyi edecekti. Bedeniyle uğraşmaktan bıktığını düşündü kötümserlikle. Hafifçe kuruyup gözler ve ağız çevresinde kırışmaya başlayan derisinden, gevşemeye başlamış baldırlarıyla memelerinden rahatsızdı. Yürüyor, spor yapıyor, cildini nemlendirip losyonlarla ovuyor ama yıkımı durdurmak olanaksızdı. 46'sını dolduracaktı Aralık sonunda. Günler, aylar, yıllar hızla yıkılıyordu üstüne. Yaşlanmakta olduğunu anlamakta, kabullenmekte güçlük çekmiyordu. Şimdi bedenin de kendisi olduğunu biliyor ama madde ile ruh arasındaki aykırılık yıldırıyordu onu kimi zaman. Madde yalnızlığı, yoksunluğu, aşktan uzak durmayı öğrenmeye zorluyordu insanı ister istemez. Ruhsa aramaktan, özlemekten, sevip heyecan duymaktan vazgeçmek istiyordu. Bu ayrılıktan üzülüyor ama inatla üstüne gitmeye çalışıyordu Figen. Elinde bir kilotla durdu. Bu yüzden olmalı. Kendisinden epey genç bir tiyatro oyuncusuyla kısa süren bir serüven yaşamıştı. Armağan'ın seçim kampanyası sırasında aylarca evden uzak kaldığı bir dönemde. Uzun süredir görmediği bir arkadaşın ziyarete gitmişti Figen o günlerde. Şebnem onu olağanüstü bir sevgiyle karşılamış, övgülere boğmuştu. Ne kadar genç kalmıştı, ne kadar hoş, ne kadar güzel, şık, etkileyiciydi böyle. Kulaklarına inanamamıştı Figen ama Şebnem ısrarla inandırmıştı onu güzel olduğuna. Yoksa aşık mısın diye sormuştu. Aşk insanı böyle güzelleştirir. O gece eve döndüğünde aynaya bakmış, gözlerin ışıl ışıl, yüzünün yıllardır olmadığı kadar anlamlı olduğunu görmüştü Figen. Vücudu da kusursuz görünüyordu. Bir sıcaklık basmıştı içine. Ondan bir şey koparıp alınmış ama içinde hala varlığını sürdüren büyük, için için yanan bir ateş varmış gibi. Gencecik bir kıza dönüşmüştü sanki. Sevmek için tutuşuyordu da neyi, kimi, nasıl seveceğini bilemiyordu. Güzeldi, evet, ama çok ıssız. Neden bırakmıştı kendini böyle? Sonraki günler bir hafiflik, cesaret gelmişti üstüne. Genç kızlığında olduğu gibi uçarcasına yürümeye, özenle giyinmeye, boyalanmaya başlamış, iştahı kesilmiş, yeniden sigaraya başlamış, birkaç kilo vermişti. Önce bir oyun gibi başlamıştı bu ilişki. Genç adamı büyülemeyi, baştan çıkarmayı denemiş, başarılı olunca da ne yaptığını bilmeden yuvarlanmıştı olayın içine. Ama bunu düşünmek istemiyordu şimdi. Gerçekte bir yabancılaşma olayıydı bu. O süreçte birkaç ay çektiği acıdan utanıyordu. Evet, başlangıçta her şey çok heyecan vericiydi ama giderek saçmalığa dönüşmüştü. Akşam için kolsuz, degaje yakalı, krem rengi bir bluz, patlıcan moru bir pantolon ayırdı. Boşalan valizini kaldırdı. Bu arada yeniden başlayan ve havuz yönünden gelen müziği duydu. Öğle uykusunu bitirdiğini gösteriyordu bu gürültü. İlhan'a yakınacaktı. Bara iki zıpır çocuk koymuşlardı ve nedense onların müzik seçiminden rahatsızlık duyan kimse yok gibiydi. Camı kapatmayı düşündü ama hava hala çok sıcaktı. Klimayı açtığı anda ise birdenbire çok soğuyordu. Mevsim dönümünün kararsızlığı, şaşkınlığı vardı havada. Birden bitkinlik duydu. Perdeleri yavaşça çekti, gidip yatağa uzandı, gözlerini yumdu. Tamer'in görüntüsü geldi gözünün önüne. Tiyatro kolunun hazırladığı oyunu sahneye koymak üzere okura geldiğinde tanışmışlardı onunla. Oldukça iri ama ölçülü, esmer, 35 yaşlarında bir adamdı. Kendisiyle görüşmek üzere yönetim odasına ilk girdiği anda içinde bir kıpırdanma olmuştu Figen'in. Çok hazırdı buna belki. Bilmeden kurmuştu kendinde karanlık bir içgüdüyle pusuda bekleyen Arş'ı görür görmez tanımıştı. Özensiz görünen ama özenilmiş spor giysiler, küstah kara gözler, çenede sivritilmiş küçük sakal, iri, parmak boğumları kıllı eller, yırtıcı geniş bir ağız. Ruh haline uygun olmasa da düpedüz itici bulacağı bir adam. Orada koltukta kaykılmış, ayak ayak üstüne atmış, biriyle konuşan Figen'i beklerken kasıntılı, alaycı alt dudağında kendinden hoşnut bir gülümseme, aşırı bir kendine güven, kaçamak bakmıştı ona. Bir anda bunları görmüştü Figen. Odada yalnız kalmışlardı sonra. Konuşurlarken sözcükler pıtırdıyor, kıvılcımlanıyor, birbirlerine bakışlarından güçlü bir elektrik yayılıyordu. Figen yönünü şaşırmış, buğursuz dalgaların yolunu değiştirmeyi istiyordu ama ağzından çıkan sözleri denetleyemiyordu bir türlü. Öyle mi? Bilmem ki. Biz o bölümün çıkarılmasını uygun görmüştük ama madem ki yattığı yerden huzursuzca döndü. O adamı düşünmek istemiyordu. Gözlerini açtı. Dikkatini açık seçik bir nesne üstünde toplamak ister gibi odaya baktı. Tuvalet masasının üstündeki vazoda güller vardı. Plastik bir su şişesi ve ağızları aşağı gelecek biçimde konmuş su bardakları. Sigara içmek istiyordu. Kalktı. Çantasından sigara alıp yaktı. Yeniden yatağa uzandı. Dumanın loşlukta yukarı doğru yükselişini gördü. Ve nasıl olduysa gene müdür yardımcısı odasına o ana döndü birden. Ona doğru eğiliyor adam işte. Oyun metninin sayfalarını çeviriyor. Kokusu çok hoş. Sesi tok, vurgulu. Bence bütün anlamını kaybeder oyun. Olmaz, bakın. Kesinlik dolu buyurucu bakışı daha şimdiden gerçek dışı duygularla sarmalıyor Figen'i. Daha önce hiç böyle uçmamıştı. Süzülen bir martı gibi. Özgür. 18 yaşına doğru yol alarak. Haftada 3 kez geliyor okula Tamer. Abartılı övgülerle selamlıyor Figen'i. Dayanılmaz iltifatlarla. Zayıflığın hazır olduğunu seziyor mu yoksa? Provada yan yana oturuyorlar. Kaçamak bakışmalar ve sonra Figen'in odasında giderek uzayan çay fasıları. Çok enerjik, çok güzel hissediyor kendini Figen. Çok da acemi, uçuk, mutlu. Merdivenlere gülüşerek iniyorlar birlikte. Olağan dışılık. Sigarasını yakarken eline dokunmalar. Ne kadar hasret Figen bu taşkın neşeye, bu tiradlara, şiire. O zaman huzuru gökte, diğer yıldızlar arasında çok uzaklarda arayacaksınız. Çok kışkırtıcı mı davranıyor? Demek duymadınız telefonun sesini. Eğer duysaydınız sesimin tonunun ne kadar üzgün olduğumu. Oyuncu güldürüyor. En duyarlı yanlarına sesleniyor. Mesafeli davranmıyor ona Figen. Kendinde bu gücü bulabilmesi için bu derece yalnız olmaması gerekiyor. Bir sahtekar olup olmadığını anlamak istercesine dikkatle ona bakıyor. Arada bir uyanıp, ne fark eder? Oyun bu. Sahneye koyacak oyunun kıyısında oynanan tatlı bir oyun. Yanında olmadığını da özlüyor onu. Bomboş kalmış hissediyor kendini. Mutfağın ortasında uzun süre kıpırdamadan duruyor. Her şeyi unutuyor ondan başka. Görmeden bakıyor canlı cansız nesnelere, dolap kapaklarına, tabaklara. Yürüyor, ağaçlara bakıyor, toprağa, çiçekçi dükkanlarının önündeki kovalar dolusu kasım patılarına. Kendi içine bakıyor bu kıpırdanmaksızın. Kafasının bedenin içindeki aşksızlığa ve filizlenen coşkuya. İncecik, geçirgen, çok narin oluyor yeniden. Her yanı yanıyor. Aynalar doğruyu söylüyor. Zaman hükmünü geçirememiş ona. 45 yaşında henüz. Uyuyamıyor. Oradan oraya atıyor kendini. Kalkıp bir içki koyuyor kendine. Arda arda sigara içerek onunla sevişmeyi hayal ediyor. Nasıl olabilir? Senaryolar kuruyor. Ne uçarı ne de saf. Nedir bu başına gelen? Arzudan ıslanan cinsel organı gereksindiği şeyi hatırlatıyor ona durmadan. Gülmek istiyor. Kahkahalarla gülmek. Bağırmak ve olabildiği kadar mutlu olmak. Olabileceği kadar da mutsuz. Umurunda değil artık. İstanbul yakınlarındaki boş bir yazlığa gidiyorlar. Kırlarda el ele yürüyorlar, konuşmuyorlar. Sonbaharda güneşin vurduğu ağaçlar sarı kahve, kuru otlar ıslak. Kendilerini zor bena denetliyorlar yoksa oracıkta. Acele eve dönüp şömineyi yakıyorlar. Önüne yere oturup şakalaşarak birbirlerine dokunup öpüşerek içiyorlar. Hızlı içici adam. Sınır yok. Kendi sınırlarını düşünüyor Figen. Neresinde şimdi? Ürküyor biraz. Ölümcül bir günahın eşiğinde mi? Sözün gelişi bu. Günaha inanmıyor. Onurunu düşünüyor. Bu önemli. Nereye kadar kirletebilir kendini? Kestiremiyor. Hayır, bu kadar önemsemeye gerek yok. Bu bir... Ne? Ne olabilir? Ne kadar kırılabilir? Hayır, sınırlar yok. Olmamalı. Cinsellikte bütün sınırların kalktığı zamanlar olmalı. Denemek gerekir. Gidersin ya da gitmezsin. Sen karar vereceksin buna. Alışılmış kurallar içinde bu adamla sevişilmez. O bir... Ne? Sınırları olmayan biri. Açık saçıklığın şiirini yazdığını yayınlıyor. Ha ha. İğrenç mi? Hiçbir şey görmemişsin sen. Hayatın düzüşme üzerine oturtmuş, felsefesini yapmış. Yabansı çığlık çığlığa sevişiyorlar uçurum kıyısında. Hayır, sınırlar yok, kurallar yok. Çift cinsiyetli, dört elli, dört ayaklı bir yaratığa dönüşüyorlar. Duygu yok artık, hiçbir duygu yok. Saf cinsellik, hızlı, sere serpe, çılgın, utanmasız. Kaç kere birlikte oldu onunla? Üç, dört, giderek kabalaşan, seyrekleşen, zorlanan, aşağılanan bir ilişki. Her seferinde kendine biraz daha yabancı Figen, yorgun ve yalnız. Başkaları da var adamın hayatında. Bir değişiklik, kendisi yalnızca. Adam için düştüğü yerdeki bir tutam ot, rastgele biri. Figen onun hayatında herhangi bir tapon maldan fazla anlam taşımıyor. Gene de özlüyor onu. Utançla, öfkeyle, düşkünlüğe duyulan garip anlaşılmaz tutkuyla. Sonra yokluyor kendini ve içine saplanan şeyi söküp alıyor. Acıyor. Çok. Ama geçecek. Bu serüven yaşamının bir parçası olmayacak. Tenekeden ya da sert plastikten yapılmış o adamla yaşananları bedeni yaşadı. Ruhu arayan, özleyen ruhu aynı kaldı. İçindeki hafif kesik biraz daha acı verecek belki ama o kadar. Geçip gidecek. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Çünkü oldu ve olamayacağı anlaşıldı. Çok değil. Daha bir yıl öncesine kadar ne olursa olsun Armağan'la birlikte yaşlanacaklarını düşünmekten vazgeçmemişti Figen. Bu yan yana yürüdükleri, şöyle böyle epeyce yol almış oldukları bir hedef gibi görünüyordu ona. Birkaç yıl içinde dost, can yoldaşı olarak huzura kavuşacakları bir döneme gireceklerdi. Bir caddede karşıdan karşıya geçerken birbirlerini kollayıp el ele tutuşacaklardı o zaman. Sağlıkla ilgilileri uyarılarda bulunacaklardı karşılıklı. Uzun süren pazar kahvaltılarında gazete haberleri üzerine çene çalacaklar, akşamları çekirdek çitleyerek televizyon izleyecekler, görmedikleri yerleri gezmeye gidecekler. Torunları olacaktı o zamana kadar elbette. Hafta sonları ziyarete gelecekti o küçük yaramazlar. Onlara pasta yapacaktı Figen. Armağan da küçük çocuklara nasıl davranacağını öğrenmiş olacaktı. Filiz iki güzel, tatlı çocuğun annesi olduğu için kadınlığını özümsemiş, olgunlaşmış olacaktı kuşkusuz. Şu cazcı bozuntusu olmayacaktı kocası elbette. Çok daha hoş, şakacı, iyi bir işi olan genç bir adamla evlenmiş olacaktı. Armağan'ın bile seveceği, birlikte satranç ya da tavla oynarken zevk alacağı bir delikanlı. Her şey yalın, yeterli, sevgi dolu yaşanacaktı. Bütün bunlar ışık yılları uzaklığındaydı şimdi. Bir aldanış, hayaldi. Armağan yaşlandığında daha huysuz, daha çekilmez, daha suskun biri olacaktı. Özellikle başkalarıyla birlikte olduklarında, hasretlerinde, duruşunda, bakışında gizli bir nefret ve kendi doğrularını hem Figen'e hem de başkalarına körü körüne dayatma inadı olacaktı. Sürekli bilinmedik, düşmandan öc alma hırsı içinde yaşayacak ve en sonunda yorulup tükenecekti. Armağan'ın kalktığını, banyoya girdiğini duydu. Bekledi. Sifon sesi geldi. Bugün konuşamayacağız diye düşündü. Aklı başında iki insan gibi konuşmamız imkansız şu anda. Zaten birazdan akşam olacak ve baş başa kalma fırsatımız olmayacak. O istelese bile yarın ya da ertesi günde konuşmaya kalkışmak daha uygun olacakmış gibi geldi Figen'e. Eve döndükleri zamanı erteleyebilirlerdi. Aceleye getirmeye gerek yoktu. Ayrıca yaşadığı serüvenden kesinlikle söz etmeyecekti kocasına. Onu öylesiye incitmekten başka ne yararı olacaktı ki bu bitmiş gitmiş çirkin, utanç verici ilişkiden söz etmenin. Karanlıkta kalsın diye düşündü. Alacakaranlıkta bile değildi. Koyu karanlıkta. Armağan'ı gördü. Kapıda durmuş ona bakıyordu. Nasıl oldun diye sordu yattığı yerden. Cevap vermedi Armağan. Yorgun, uyku sersemi yavaşça yaklaştı. Gelip Figen'in yanına uzandı. Başını onun göğsüne koydu. Bir süre öylece kaldılar. Sence biz sandığımız kadar bıktık mı birbirimizden diye sordu Armağan sonra. Figen gözleri tavana dönük başını okşadı onun. Çocuğunu avutmaya çalışan yorgun, bezgin bir anne gibi sessizce bekledi. Kendi hesabına konuşayım. Çok kısa bir geçmişimiz var dedi Armağan. Sözcükleri ağır, ezgili, yükselip alçalan çekingen sesiyle birbiri ardına sıralıyordu. Umutsuz olmak için. Çok kısa. Hatırla çok güzel günlerimiz de oldu. Yaşadıklarımızın ağır yükünü taşımaktan yorulduk belki de. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Onca emekle kazanılmış bir şeyi hiç yüzünden çarçur edecekmişiz gibi geliyor bana ve o zaman durdu. Ağlamak istiyormuş gibi sustu ve sesindeki titremeyi yatıştırmaya çalıştı. Bir an var hiç unutmadım. Sinop'ta. Şaraf ve deniz kokan bir oda. Teninin tadını ağzımda duyuyordum ve sevmenin tuz tadında buruk, çetin, inatçı bir şey olduğunu seziyordum. Bu dünyada gerçeği yadsımak, bozmak, doğrulamak ve yeniden kurmak için gereksinme duyduğumuz yıpratıcı bir deneyim olduğunu. Armağan dedi Figen inler gibi gözleri dolarak. Senin sevgin de acıların da çok sessizdi. Sessizlik insancıldır dedi Armağan. Sessizlik insanın ayak basılmamış bölgesidir. Boğucudur dedi Figen. Evet bunaltıcı, koyu mor bir duygu. Alacakaranlık diye ekledi Figen. Hatta bazen kapkaranlık. Beni bırakma dedi Armağan. Figen bekledi. Söz veriyorum. Her şey daha güzel olacak. Daha iyi biri olmaya çalışacağım. Ben sensiz yapamam. Sımsıkı sarıldı Figen'e. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı.